Ayrım 7. Sayfa 87. 7. Hepimizin aklın başına yerde olduğunu bilmesine rağmen Hipatia sabahın çoğunu ders vererek geçirdi. Kendisi de yoğunlaşmakta zorlanıyor, anlattığı konu başlığını sık sık unutuyordu. Endişeli öğrenciler arada sırada Hipatia'nın arkasındaki avluya bakan pencereye bakıyorlardı. Dışarıda olan herhangi bir hareketle sınıfta konuşulanlardan daha fazla ilgileniyorlardı. Etrafımı saran endişe bana da ulaştı. Bu endişe kendimi diğer köylülerden ve müzenin görevlilerinden farklı hissettiren rahatsızlıkla birleşti. Hipatia'nın öğretilerini her zaman dinlediğim gibi dinlemiyordum. Anlattıklarından kopup düşüncelere dalıp kendimi onun söylediği gibi gidenlerin aptal olduğuna inandırmaya çalışıyor fakat başaramıyordum. O sırada dışarıdan gelen komut ve gürültü bizi böldü. ''Girişe, girişe, girişe doğru gidin!'' Hipatia sesleri duyunca hemen ayağa kalkıp sınıfın kapısına doğru aceleyle yürüdü. Öğrenciler ve ben hemen arkasından takip ettik. Koridora çıktığımızda gürültü daha net duyuluyordu. ''Girişi korumamız lazım!'' diye bize bağırdı iki endişeli yaşlı filozof. ''Neler oluyor?'' dedi Hipatia önlerinde durarak. ''Bizimkiler geri dönüyorlar, Hristiyanlara karşı geri çekiliyorlar.'' dedi tedirgin ve soluk soluğa kalmış filozof Serapyum'un girişini göstererek. Hipatia ile birlikte Serapyum'a doğru koşmaya başladık. Bir sürü genç bize doğru koştuğundan avluyu ve tapınağın sıralanmış sütunlarını güçlükle geçebildik. Tapınağın girişine ulaştığımızda zafer nidaları atarak giden herkes kargaşa ve korku içinde aceleyle merdivenleri çıkıyordu. Bu bozgunun görüntüsüydü. Filozoflar, papazlar ve öğrenciler çaresizlikle müze alanının girişini kirlenmiş beyaz tünikleriyle geçiyorlardı. Bazıları togasızdı. Çoğu ciddi şekilde yaralanmıştı ve başkalarının yardımıyla yürüyebiliyorlardı. Silahlarını sürükleyerek dehşet içinde tapınağın içine giriyorlardı. Bazıları esir aldıkları Hristiyanları ellerindeki bıçaklarla itiyorlardı. Alanın kapısında bazıları hala içeri girmeye çalışan Hristiyanlarla kavga edenler vardı. Bağırışlar, darbeler ve dökülen kan beni hayretler içinde bırakmıştı. Müzede kalan az sayıdaki köle girişi korumak için koşarken Hipatia kargaşanın içinde bir taraftan öbür tarafa giderek çaresizce Theon'u arıyordu. ''Babam nerede?'' diye soruyordu tanıdığı ve karşısına çıkan herkese. Donur kalmış olanların ciddiyetini izlerken etrafımdaki yoğunluk ve gerginlik tüm dikkatimi ele geçirerek tepki vermemi engelliyordu. Sonunda Hipatia Theon'u gördü ve ben olduğu yere doğru koşmaya başladım. Yaşlı filozofun gücü tükenmişti. Olympius'un kolundan sarkarak zorlukla ilerliyordu ama onu geri getiren aslında Orestes'ti. Kavgada değerli togasını kaybetmişti. Tüniği de kan ve kir içindeydi. Görünüşü acınacak haldeydi. ''Baba!'' diye bağırdı Hipatia filozofun zavallı halini görünce. Orestes ve Hipatia yaşlı adamın bir sütunun yanında yere oturmasına yardım ettiler. Yüzünün bir yanı kanlar içindeydi ve şakağında öyle bir yara vardı ki kemiği görünüyordu. ''Sana ne oldu böyle?'' Filozof konuşamadığından cevap veremedi. Hipatia Orestes'i olanları açıklamasını isteyerek ciddi bir şekilde baktı. ''Size sonra anlatırım hanımefendi, şimdi girişi korumaya gitmem lazım.'' dedi aceleyle kalkarak. Hipatia bir müddet sessiz kaldı ve ben de onu sadece sessiz sedasız izlemekle yetindim. ''Baba, iyi misin?'' Theon oturabilmek için başıyla bir hamle yaptı fakat başaramadı. Çok solgundu ve bakışları boştu. Hipatia sevgiyle yüzünü okşarken bir anda dalgınından sıyrılıp sertçe bana baktı. ''Su ve bez getir, koş!'' diye bağırdı. Kargaşadan ve karşıma çıkan onlarca insandan sakınarak elimden geldiğince hızla koştum. Öğrencilerin tıp öğrendiği sınıflara kadar koşarak orada bulunan temiz bezlerden birini ve sonra Hipatia'nın sınıfına koşarak onun için her zaman bulundurduğum taze su sürahisini aldım. Yaralılardan sakınarak Theon'la Hipatia'nın bulunduğu yere ulaştım. ''Yardıma git!'' dedi benden istediklerini almadan müzenin girişindeki avluyu göstererek. Ona suyu ve bezi verdikten sonra derhal kapıya yöneldim. Tünini yırtıp ağır yaralanmış bir öğrencinin yarısını saran Sinesius'a rastladım. Hipatia'nın diğer üç Hristiyan öğrencisi Sinesius'un kolundan çekiştiriyorlardı. ''Buradan çıkmamız lazım!'' diyorlardı. Arkadaşlarının uyarısını duymazdan gelerek yaralının çığlıkları arasında yaptığı işe devam etti. ''Bana yardım edin, onu kaldırın!'' dedi Sinesius arkadaşlarına. Arkadaşları onu dinledi ve dördü müzenin girişini geçip yere kapaklanan yaralılara yardım etmeye başladılar. Merdivenlerden indim ve yaralı bir filozofa yardım eden Olympius'u gördüm. Sabahki gururlu Olympius'tan eser kalmamıştı. Sonra gördüklerim karşısında kanım dondu. Dışarıda tepenin merdivenlerine tırmanan öfkeli ve kalabalık bir Hristiyan grubu bize doğru geliyordu. Merdivenlerin eşiğinde Hristiyanların arkasında ne söyledikleri tam anlaşılmayan sloganlar atan siyahlar içinde bir grup belirdi. Bunların parabolaniler olduğunu hemen anladım. Hristiyanların bizden sayıca bir değil 10 kat fazla olduklarını hayretle fark ettim. Ya kapıları kapatacaktık ya da sonumuz olacaktı. Parabolaniler geliyor diye bağırarak haber verdim. Olympius Orestes'le birlikte girişe kadar koştu ve tepki vermek için bir bakış atması yetti. Kapıları kapatın. Kapatmaya yardım etmek için kapılara doğru koştum ama kimse dinlemiyordu. Hala dışarıda bizden çok sayıda kişi vardı. Kapatın dedim size dedi, tekrar etti. Hala dışarıda olan bizden çok sayıda kişi var diye alanın dışından bağırdı Orestes. Tanrılar onları korusun dedi Olympius ve orada bulunan herkese bağırdı. Ya şimdi kapıları kapatırsınız ya da hepimiz ölürüz. Köleler çoğu tahtadan yapılmış iki devasa kapı kanadını kapatmaya başladı. Tüm gücümüzle itiyorduk. Kapıları ittiğimiz mesafeyi görünce alanın içinde kalıp yaralı olmayan herkes bize yardıma geldi. Parabolaniler giderek yaklaşıyorlardı. Orestes kapının dışında kalarak güçlükle kapılar kapanmadan girişe ulaşmaya çalışan yaralıları içeri çekiyordu. Sağır edici bir gürültü vardı ve siyahlar içindeki insan kalabalığının yürüyüşü bize doğru gelen çılgın bir yarışa dönüştü. Kulakları sağır eden bir gürültü çıkarıyorlardı. Kapıyı tüm gücümüzle itiyorduk. İki kapının arasında sadece bir kişinin geçebileceği bir aralık kaldığında Orestes son anda kendini içeri attı. Kapıları tam zamanda kapattık. Hristiyanlar oradaydı. Devasa sürgüyü çekip çaprazlama koyduğumuz kütüklerle kapıyı sağlamlaştırdık. Girmeyi başaran birkaç Hristiyan yüz alanında tutsak kalmıştı. Silahlı olanlar onları hemen köşeye sıkıştırdılar. Elindeki bıçakla kapına kısılmış bir Hristiyan çığlıklar atıyordu. İki köle hemen üzerine atladı ve tam son darbeyi indirirlerken Olympius yetişip onları durdurdu. Onu öldürmeyin. O ve geri kalanların hepsi artık bizim rehinemiz. Herkes beni duydu mu? Hristiyanlar artık bizim rehinelerimiz diye bağırdı. Slogan atan sesler yükselerek tüm avluyu kapladı. Sinesius ve diğer 3 Hristiyan öğrenci birbirlerine endişeyle bakıp tedirginliklerini gizleyerek Hipatya'nın yanına gittiler. Yardıma ihtiyacı olabilir mi diye Theo'nun yanında duran efendime doğru gittim. Durumlar vahimdi. Girişteki avlu yaralılarla ve dışarısı binlerce öfkeli Hristiyanla dolmuştu. Olympius hayretle bir o yana bir bu yana bakıyordu. Aklı karışan diğer Serapium üyeleri Olympius'a doğru yaklaşarak onun önderliğini bekliyorlardı. O da Hipatya ve Theon'un olduğu yere gidip filozofun kulağına yaklaşmak için çömeldi. Theon, etrafımız kuşatıldı. Organize olmalıyız. Karar verilmesi lazım dedi gizlice. Theon aşağı doğru baktı. Söylenenleri anlamıyor gibi görünüyordu ya da artık bu çılgınlığın bir parçası olmak istemiyordu. Hipatya öfkesine hakim olarak kızgınlıkla bakıyordu. Peki yaralıları ne yapacağız diye sordu papazlardan biri Olympius'a. Olympius cevap vermedi ve Theon da bir şey yapacak durumda değildi. Bize doğru yaklaşan yaşlı bir filozof Theon'un zavallı halini görünce olaya müdahale etmeye karar verdi. Onu tapınağa götürsek iyi olur. Orası daha sakindir. Hadi Theon bizimle gel. Kalkmasına yardım edip onu beraberlerinde götürdüler. O sırada Hipatya temkinli bir mesafeden olayları izleyen Sinesius ile arkadaşlarının varlığını fark etti. Tedirgin bakışlarını görünce babasıyla gitmek yerine olduğu yerde kalmaya karar verdi. Onların gittiklerini görünce Olympius dalgınlığından sıyrılarak merdivenlerin tepesine çıkıp emirler vermeye başladı. Yaralılarımızı tapınağa taşıyın, gözleri iyi görüp nişan alabilen herkes duvarlara çıkıp içeri girmeye çalışanları kontrol altına alsın. O sırada Orestes bize doğru ilerledi. Sarf ettiği çabadan nefes nefese kalmıştı. Fakat yenilgiyi ağırbaşlılıkla karşılıyordu. Birkaç çizgiyi vardı ve tüniği kanla kaplıydı. Ve bana kalırsa eğer gerekseydi bir savaşa daha gidecek kadar enerjisi vardı. Bakışları Sinesius'a kilitlendi. Gözleri sert bir ifadeyle arkadaşının oradaki varlığını sorguluyordu. O da bakışlarına karşılık verdi ve tüm tehlikelere meydan okurcasına cesurca bakışını sürdürdü. Orestes neler olduğunu bana şimdi anlatır mısın? Babama ne oldu? Diye sordu Hipatya. Bakışmaların yarattığı gerginliğe son vermek isteyerek. Orestes nefes alıp sakinleşti, bakışlarını indirdi. Gözlerine hala elinde tuttuğu kanlı kılıç takıldı. Sonra Hipatya'ya baktı ve üzülerek cevapladı. Hanımefendi ne kadar haklıydınız. Ne büyük bir hata. Aptal gururumuzun dürtüsüyle intikama susamış bir şekilde Agora'ya gittik. Oradaki bazı tanrı heykellerini deviren, psikopos tarafından yönlendirilmiş Hristiyanlar vardı. Heykellere saygısızlık ve hakaret edip onları çöpe atıyorlardı. Bu olay bizi iyice kışkırttı ve rencide olarak Olympius'un emrettiği gibi arkalarından yaklaşıp onları şaşırttık. Çoğunun silahsız olduğunu bildiğimiz halde onları kılıçtan geçirip öldürerek gerçekten şaşırttık. Ne büyük gaddarlık! Fakat amacımızdan dolayı gururluyduk ve tanrılar adına onlara saldırdık. Bu suya düşürdüğümüzü fark edince piskopos ve onun konsey üyesi yardımcısı koşmaya başladılar. Kaçarken de alarmı çaldılar. Biz de ahmak gibi tüm İskenderiye'deki Hristiyanların onlar olduğunu sanıyorduk. Ne kadar yanılmışız. Birkaç dakika içinde Agora'nın içi silahlı ve öfkeli, intikam isteyen, savaşmaya hazır Hristiyanlarla doldu. Neler olduğunu anlamadığımda Hristiyanlar sayıca bizi geçmişlerdi bile ve çevredeki tüm sokaklardan daha fazla Hristiyan gelmeye devam ediyordu. Peki ya babam, ona ne oldu? Dedi Hipatya anlattıklarını bölerek. Hanımefendi, ona bir şey olmasını engelleyemediğim için beni affedin ama inanın ki başına gelenleri kimse tahmin edemezdi. Hep yanında kalma ya da en azından etrafında bizlerden birilerinin olduğundan emin olma niyetindeydim ve öyle oldu. Savaşırken beni yere düşürdükleri sırada bizlerden biri babanızın kölesinin savaşması için ısrar ediyordu. O da reddetti çünkü daha sonra söylediği gibi Hristiyandı ve bu yüzden ona vurmaya başladılar. Köle kendini korumak için ona saldıran kişiyi babanızın şaşkın bakışları önünde öldürdü. Genç köle ifşa olduğunu anlayınca deliye döndü ve yere düşen sopalardan birini alıp ''Ben Hristiyanım, ben Hristiyanım'' diye bağırarak babanıza vurmaya başladı. Theon elinde bir kılıç olmasına rağmen kendini koruyamadı. Yere düştü ve vahşice dövüldü. Hipatya'da ben de duyduklarımız karşısında dehşete düşmüştük. Bana Orestes'in anlattıkları ile ilgili bir şey biliyormuşum gibi baktı fakat ben de onun kadar şaşırmıştım. Orestes anlatmaya devam etti. Saldırganlardan kurtulur kurtulmaz babanıza yardım etmek için yanına koştum hanımefendi. Kölesini öldürdüm. Theon'u yerden kaldırdım ve onu buraya kadar getirdim. Gerisini... Zaten biliyorsunuz Hristiyanlar bizden sayıca çok üstün. Bizi bozguna uğratıp burada etrafımızı sardılar. Hipatya'nın ifadesinden duyduklarına inanamadığını görüyordum. Bana döndü ve gözlerindeki dehşeti görünce bakışını hemen kaçırdı. Medorus, Theon'a vurmuş. Orestes'in kılıcıyla ölmüştü. Sorumun cevabı işte bu, diye düşündüm. Tutarlı davranıp taraftarlarına karşı savaşamamıştı fakat ona saldırmayan yaşlı Theon'a vurması... Kendini koruyamamıştı bile. Aklımdan neler geçmişti. Medorus'un ölüm haberi beni şaşkınlık içinde bırakmış ve aklımı karıştırmıştı. Hipatya'nın yüzündeki ifadeden aklının bunca barbarlığı almadığı anlaşılıyordu. Avlu yaralılarla doluydu. Sağlığı yerinde olanlar ise perişan haldeydi. Bakışlarım bunca harabiyetin içinde kaybolmuşken bir çığlık hepimizin dikkatini çekti. Olympius, bunu gelip görmen lazım diye bağırdı duvarın üstünde girişi gözetleyen genç okçulardan biri. Olympius merdivenlerden birine tırmandı ve duvarın tepesine geldiğinde dikkatlice dışarı doğru eğildi. Aşağı indiğinde yüzündeki ifade her şeyi anlatıyordu. Yaşlılar ve müzenin önde gelenleriyle toplanmıştı ve onlara çok yakın olduğumdan konuşmalarını duyabildim. Dışarıda paraboliler önderliğindeki Hristiyanlar devasa bir insan denizine dönüşmüşler ve neredeyse tüm tepeyi kaplamışlar. Üstüne üstlük hala gelmeye devam edenler var. Durum çok ürkütücü, dedi Olympius. Ne zamandan beri İskenderiye'de bu kadar çok Hristiyan var, dedi toplananlardan biri. Olympius ona kederle baktı ve ne cevap vereceğini bilemedi. Anlaşma yapmamız lazım, dedi başka bir filozof. Vali Evargius'a danışmamız lazım, dedi Olympius, dedi ve gitti. Aklımı dağıtacak bir emir vermesi için Hipatya'ya baktım. Etrafında Orestes, Sinesius ve diğer üç Hristiyan öğrenci vardı. Hipatya sessiz ve düşünceliydi. Orestes'in gittiğini görünce bundan faydalanıp Orestes'e yaklaştı. Benimkileri bulup hepsini hemen sınıfa getir. Sizi orada bekliyor olacağım, dedi alçak sesle. Orestes dediklerine uyarak gitti. Hipatya Sinesius'a, diğer Hristiyan öğrencilere ve bana kendisini takip etmemiz için işaret etti ve biz de itaat ettik. Sınıfa gittik ve orada Orestes'in diğer öğrencileri getirmesini bekledik. Hiçbiri ağır yaralanmamıştı fakat Hristiyan arkadaşlarını görünce huzursuzlukları yüzlerine yansıdı. Orestes ile birlikte bazılarının hala kılıcı vardı. Hipatya kürsüsünde ayakta dururken öğrenciler tribünlere Hristiyan arkadaşlarından uzak yerlere yerleşiyordu. Herkes oturunca Hipatya konuşmaya başladı. Sesi sertti. Sizlere bana öğretilen kutsal felsefenin, aritmetiğin, matematiğin, astronominin, ilahi geometrinin, bilginin tüm şekillerinin ve araçların tümünü gösterdim. Burada tüm dünyanın büyük ustaları olarak kabul ettiği kişilerin metinlerini okuduk. Yapıtları ne olursa olsun, Helenistik, Mısırlı, Romalı, Yahudi ve Hristiyan fikirleri hepiniz burada kabul ettiniz. Gerçeklerin hiçbir itikadın mirası olmadığı konusunda bana katılacaksınız. Öğrenciler Hipatya'nın dediklerini duyunca utanarak onayladılar. Söylediği hiçbir şey onlar için yeni değildi ama çoğu ellerinde kılıçla tanrıları korumaya gitmişti. Hiçbir kutsal ilke sizin ve tüm insanların içindeki kutsallıktan daha değerli değildir, diyerek devam etti. Size her şeyin birliğini anlatmaya çalıştım. Fakat sizler gerçek bilgiyi unuttunuz. Size öğrettiklerimi yok saydınız ve adı falanca olan Tanrı adına insanları öldürmeye gittiniz. Bana söyleyin, uğruna insanları öldürdüğünüz bu Tanrı'ya kendinizi şimdi gerçekten daha yakın hissediyor musunuz? Kutsallığın ne kötü bir çarpıklığı. Cahil, sıradan insanlar gibi davrandınız. Sarhoşken saçmalayıp ona ters gelen her şeye karşı saldıran bir ayaştan ne farkınız var? Tüm insanlara karşı kutsal saygıyı ihlal etmekte nasıl bir bilginlik olabilir? Hiçbir şey öğrenmediniz mi? Hipatya son soruyu hiddetle söyledi. Öğrencilerin sessizliği her şeyi anlatıyordu. Öğretmenlerin dedikleri karşısında yüzlerindeki pişmanlık ve utanç görülebiliyordu. Filozof konuşmasını sonlandırdı. Bugün öğrendikleriniz üzerinde düşünün ve şimdi gidip inançları ve durumlarını gözetmeksizin size ihtiyacı olan herkese yardım edin. Buna tutsaklar da dahil. Size toplanmamızın nedeni olan son bir şey söyleyeceğim, dedi Sinesius ve diğer Hristiyanları göstererek. Onlara saldıracak ya da ele verecek olursanız bu halkaya ait olmayacaksınız. Benimkiler olmaktan çıkacaksınız. Son cümle tehditkar ve daha fazlasıydı. Çünkü Hipatya asla böyle konuşmazdı. Hristiyanlar bir müddet düşündükten sonra birbirlerine baktılar. Gerginlik kaybolmuştu ve şüpheli bakışlar yerini yardakçı bakışlara bırakmıştı. Kalkın, yaralılarla ilgilenmeye gidin. Olympius'un Theophilus ve valiyle görüşüp bir anlaşmaya varmasını beklerken müzedekilere yardım edelim. Haydi gidelim, dedi Hipatya tekrar birlik olduklarını görünce. Hipatya'nın öğrencileri hemen ayağa kalkıp öğretmenlerin emirlerini yerine getirmeye hazır bir şekilde sınıftan çıktılar. Sinesius ve diğer Hristiyan öğrenciler sınıftan tam çıkarken Hipatya onları durdurdu. Sizler bekleyin, benimle çıkarsınız. Yanımdan ayrılmanızı istemiyorum. Teşekkürler hanımefendi, dedi Sinesius, gözleri öğretmenine karşı minnet ve hayranlık doluydu. Ben de hayranlıkla dolmuştum. Öyle ki onun içinde kayboluyordum. O şüphesiz bilginler arasındaki en bilginde ve ona aşıktım. Hepimizi kontrolü altına almıştı. Ona bakıyor ve hayranlık duyuyorduk. Onu tanımlayan mütevaziliğiyle soyluluk havalarına hiç takılmıyordu. O kadar güzel, edası o kadar cesurdu. İnandıklarını o kadar tutarlılıkla bağlıydı ki. O an bu kadına hizmet ediyor olmaktan kendimi dünyadaki en şanslı köle gibi hissettim. Davus, diye çağırdı beni. Dalgınlığımdan sınıftan çıkmak üzere olduğunu fark etmemiş, orada durmuş, onu düşlerken uyanmıştım. Geliyorum hanımefendi, beni bağışlayın. Olduğu yere doğru koştum ve sınıftan çıkıp onu yaralıların en çok sayıda bulunduğu girişteki avluya kadar takip ettim. Öğrenciler ağır yaralıları, doktorlar ve çoğunluğun tıp öğrencilerinin oluşturduğu asistanları tarafından ilgilenecekleri serapyumun içine taşımaya başlamışlardı. Theon'u görmeye giden Hipatya'yı takip ettim. Babasının yaralarına müdahale edildiğini görünce diğer yaralıların yardımına katılmak için avluya çıkıp hafif yaraların temizlenmesi ve sarılmasına yardımcı olduk. Korku, belirsizlik ve çaresizlik içindeki insanları sakinleştirmeye çalışıyor, onlara Olympius'un tatminkar bir çözümle döneceği güvencesini veriyorduk. Hakikat ise kapana kısılmış olduğumuz ve duvarların arkasında intikam isteyen yüzlerce Hristiyan bulunduğuydu.